Medyaskop TV'den herkese merhaba. Meraklısına Bilim'in yeni sezonunda birlikteyiz. Bu dönemde Bilim Akademisi üyesi hocalarımızla değişik alanlarda bilim sohbetleri yapmaya devam edeceğiz. Bugünkü programımızın konuğu fizik profesörü ve Bilim Akademisi üyesi Ayşe Erzan Hoca. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ayşe Hoca ile birlikte yaşam ve rastlantı üzerine konuşacağız. Öncelikle ilk sorum size. Doğa yasalarından bahsediyoruz ama bir yandan da bazı olayların rastlantısal olduğunu da söylüyoruz. Ya da aslında siz bilim insanları olarak söylüyorsunuz. Bu ikisi nasıl bir araya gelebiliyor?
Güzel. Şimdi Newton cisimlerin hareketinin fiziğini matematiksel olarak işte 17. yüzyılın ortalarında kuran matematik ve fiziğin de bugün bildiğimiz anlamda temellerini atan bilimci. Biz çoğu kez doğa yasası dediğimiz vakit onun hareket kanunlarını anlarız mesela. İşte kuvvet eşittir kütle kere ivme gibi. Bu hareket yasalarını şöyle düşünebiliriz. Bir top veya bir taş belli bir noktadan belli bir hızla atılırsa işte nereye kadar gider, nasıl bir yörünge izler, nereye düşer yahut dünya ve onun etrafında düşen bir anlamda düşen gerçekten çünkü sürekli dünyaya doğru düşüyor ama sürekli ıskaladığı için onun etrafında dönüyor. Dünyanın etrafında dönen ayın yörüngesini kesin olarak biliyoruz. Bu tür kesin belirlenmeler türünden düşünüyoruz hep doğa yasalarını. Halbuki doğada pek çok olguyu istatistiksel yöntemlerle anlıyoruz, anlamlandırıyoruz ve ölçülebilir sonuçlarını istatistiksel yöntemlerle hesaplıyoruz. Örneğin gazların belli bir sıcaklıkta, belli bir hacimde ne kadar bir basınç etki edebileceklerini bir balonun yahut bir pistonun üzerine diyelim. O gazın içinde milyon kere, milyon kere, milyon kere, milyon türünden çok gaz atomu ya da molekülü var. Bunların hareketleri ne biz ancak bir olasılık teorisi çerçevesinde yani hangisinin nereye gittiğini takip edebilmemizin mümkün kesinlikle olmadığı ama bunların tümünün hareketini dediğim gibi istatistiksel yöntemlerle ölçülebilir ve gayet büyük kesinlikle kestirilebilir büyüklüklere dönüştürebiliyoruz. Basınç gibi, sıcaklık gibi. Onun için her zaman bu çok eskiden beri bu her iki yani olasılığı, rastgeleliği ve kesin tayin edilebilirliği, belirlenebilirliği yan yana geliştirmişiz 17. yüzyıldan beri.
Bir de Darwin'in teorisi var.
Evet, Darwin tabii çok enteresan bir çığır açıyor. Çünkü doğrudan doğruya yaşam bilimlerinde bir yörüngenin belirlenebilmesi gibi bir yaklaşım değil, farklı bir paradigma getiriyor. Türlerin çeşitliliğinin gelişi güzel oluşan ve şans kelimesini kullanıyor gerçekten. Gelişi güzel oluşan değişikliklerle çeşitliliğin oluştuğunu ifade ediyor. Bu gelişi güzel değişikliklerin biz şimdi çok mikroskopik düzeyde nasıl oluştuklarını biliyoruz. Bunların bir kısmı kozmik ışınlardan dolayı yahut doğrudan doğruya güneş ışınlarının, mor ötesi güneş ışınlarının etkileriyle mesela deri kanserine yol açan mutasyonlar yahut hücrelerin işte içindeki genetik malzemenin kopyalanıp sonra o hücre ikiye bölünürken oluşan hatalardan. Ama bakın hata diyorum ve bunların bir nevi kazara olduğunu demek ki söylemeye çalışıyorum. Bunların biyolojik çeşitliliği, yeni türlerin oluşumunu, bu türlerin en başarılı, en iyi çoğalan, en uzun ömürlü gibi özelliklere sahip olanlarının hayatta kalıp doğal seçilim dediğimiz süreçte bugün gördüğümüz türleri ve tabii bunlar da sürekli evrim geçiriyorlar. Evrim denen süreci bu rastgele olaylar cinsinden anlayabiliyoruz.
Yani şimdi Newton dedik, Darwin dedik, bir de atomlar, maddenin atomik yapısı var. Atomlar ne zaman çıkıyor, ne zaman bulunuyor?
Atomları bulmuyor insanlar. Çünkü o bu dediğim milattan önce 5. yüzyıl. Mesela işte Lefkipos, Demokritos, bunlar Ege sahillerinde Milet diye bir yer var biliyorsunuz, bir eski Yunan kolonisi, o sırada aktif milattan önce 500. yıllarda ya 5. yüzyılda daha doğrusu işte 460'lar filan olsa olsa diye akıl yorarak maddenin kendisi bölünemez, gözle görülmeyecek kadar da büyük ihtimalle küçük ama özelliklerini de değiştiremez, minnacık bileşenlerden oluştuğunu felsefi olarak ortaya atıyorlar. Bu Milet ekolü diye bilinen ve çok uzun zamanda, yani Roma'da mesela Lucretius yine atomlardan bahsediyor. Milattan önce işte 50'li yıllarda. Yani antik Yunan ve klasik çağdan Roma dönemine kadar atomların herhalde mevcut olması ve gördüğümüz maddenin çeşitli özelliklerini onların belirlemesi ve bunların bozulamaz birimler olduğu fikri o zamandan beri var.
Yani atom kavramının insanlık çok uzun zamandır farkındaymış aslında.
Evet, atom
aslında
kelimesi o zamandan beri var yani.
Peki, doğa yasaları ve rastlantısal olaylardan bahsettik. Bunların arasındaki bağlantı ne? Bir çelişki var mı?
Çelişki yok. İşte mesela gazların davranışı nasıl çok çok büyük sayıda gaz atomu veya moleküllerinin rastlansal ama pekala tasvir edilebilir makroskopik etkileri, büyüklükleri ölçülebilir ve teorik olarak da hesaplanabilir olduğunu söyledim. Ama rastlansallık gerçekten gündelik yaşamımızda rastladığımızdan daha çeşitli. Onu da belki vurgulamakta yarar var. Çünkü iki cisimli bir sistemde bile, yani Ay, Dünya yahut Dünya, Güneş filan gibi cisimlerin biçimleri, etkileşimleri değiştikçe bunların yörüngelerini bize veren denklemlerde öyle bir karmaşık çözümler oluşuyor ki tamamen belirlenebilir olsa dahi bu yörüngeler, büyük çapta olmasa bile, küçük çapta bile olsa böyle bir grafik kağıdına çizilmiş eğrisini görseniz onun rastgele olduğunu tahmin edebilirsiniz. Yani buna aslında determinist kaos veya işte düşük boyutlu rastgelelik deniyor. Bu sürekli içinde yaşadığımız dünyanın bir özelliği.
Buna daha günlük hayattan bir örneğiniz var mı bizim daha iyi düşünebilmemiz için peki?
Günlük hayattan şöyle, bu aslında daha büyük bir konunun parçası. O da işte şimdi kelebek etkisi falan diye bilinen, meteorolojide çok kullanılan bir benzetme. Belli tür etkileşimler, şeyin diyelim bir olgunun farklı boyutlarının birbirleriyle çarpıldığı veya kendileriyle çarpıldığı terimlerin olması denklemlerde. Bunları doğrudan doğruya büyük bir kesinlikle tasvir eden denklemlerde. Bu tür sistemler başlangıç koşullarına olağanüstü hassas oluyorlar. Onun için hem başlangıç koşulunu azıcık değiştirdiğiniz zaman çok farklı bir yörüngeye gidebiliyorlar, tamamen belirlenebilir de olsa. Hem de belli parametre demek istemiyorum, belli değişkenleri değerlerini arttırdığınızda, mesela bu küresel ısınma dediğimiz olguyu düşünelim. Küresel ısınma bütün dünyada ekstrem olayların ortaya çıkmasına neden oluyor ve meteorolojik olayların kestirilebilirlik ufkunun çok ufalmasına, yağmurların, fırtınaların, hatta hiç beklemediğimiz büyüklükte kasırgaların ortaya çıkmasına neden olan bu etkileşimlere biz bir böyle şemsiye kavram olarak kaotik davranışlar diyoruz. Ve bu evet günümüzde şu anda epey bizi kuvvetle etkileyen bir deneyimin parçası. Bu kaotik hareketlerin tek bir değişkenin devinimi izlense, tamamen belirlenmiş olsa dahi onun rastgeleymiş gibi görünebileceği durumlar var. Bu da rastgeleliğin bir tür parçası aslında.
Mesela gaz hareketlerinden bahsetmiştiniz. Şimdi balon örneği vardı. Hani gazın çıkışı. Balonun içinden gazın çıktığında nereye gideceği ne kadar belirlenebilir? Orada ne kadar belirlenebilirlik var?
Şimdi tabii evet, güzel bir soru. Ta 19. yüzyıla kadar mesela Laplace'ın görüşü aslında bütün dünyanın, hatta bütün evrenin, bırakın balonun içindeki atom veya molekülleri, başlangıç koşullarını bildikten sonra, yani neredeydi ve ne hızla gidiyordu, ne doğrultuda gidiyorduyu bildikten sonra her şeyin ileriye doğru belirlenebileceğini, kestirilebileceğini söylüyordu. Ama işte şimdi bir şunu biliyoruz. Bu belirlenimlerde başlangıç koşulları o kadar hassas olabiliyor ki bunların zaten o kadar çoğunun hepsinin birden bilinmesi, tayin edilmesi mümkün değil ama ayrıca tek tek bunların tayininde çok çok küçük bir farklılık bile çok büyük değişikliklere yol açabilir. Ama bir gazın bir balondan kaçarken veya şu kupanın içindeki su yavaş yavaş buharlaşırken bunun hakikaten o su moleküllerinin bu şeyi bıraktıktan sonra, bu kupayı bıraktıktan sonra kendi yollarına gidip çok daha geniş bir mekanda kendilerine yörüngeler, sergüdeşler bulabileceklerini düşünürsek, bunun geri dönmesinin de pek olası olmadığını anlayabiliriz. Yani bu kupadaki su buharlaştıktan sonra odadan o su buharının toplanıp tekrar bunun içine girmesinin pek ihtimali yok.
Bu neden yok peki? Çoğu olayda tersine hareketi gözlemliyoruz ama bazı olaylarda da gözlemleyemiyoruz.
İşte böyle
işte mesela. Ya da kolonyayı hayal etmek daha kolay mesela şişeden çıkar ama geri giremez. Bu tersine olmayan
geri
olaylar
girmez. Yani giremez nasıl oluyor? Değil. Onu özel bir şey yapsanız, bir kocaman balonun içine buharlaşsa, hı hı. Ama hiç dışarıya çıkmasa, sonra siz onu mekanik olarak o balonu böyle indirseniz, o basınç altında o kolonya tekrar yoğuşup tekrar bunun altına girebilir.
Yani aslında simetrik değilmiş gibi görünüyor değil, olay ama simetrik değil. Bir
bu,
yandan
bu,
da.
Bu geniş, tamamen serbest bir biçimde genişleyen serbesti alanı, kendi kendine o atomların, moleküllerin tekrar bunun içine girmeye karar vermelerini neredeyse sıfır olasılığına indiriyor. Yani bunun etrafında gidecek o kadar çok yer var ki, onlara özel dıştan bir etmen olmazsa bunun bu olayın tersine gözlenmesi hiç olası değil.
Yani bazı olaylar tersine gözlenmeyen olaylar oluyor.
Evet. Yani peki, dıştan bir etmen olmadıkça.
Atomların hareketlerinden bahsettik. Bu hareketlerin doğrudan gözlemlenebildiği örnekler var mı?
Evet, bu çok güzel bir soru. Çünkü 19. yüzyılda şöyle bir deney yapıyor bir biyolog aslında, Brown diye bir adam. Mikroskobun altında suyun içine bildiğimiz en küçük taneler mi, bitki polenleri falan, o bitki polenlerinden koyuyor, mikroskopla bakıyor. Ve o polenlerin böyle rastgele hareket ettiklerini görüyor. Şeyde, suda o kadar sıcak değil, yani 18 derece falan. Ve uzun müddet bu hareketin ne olduğu tartışılıyor. Hatta bazıları iddia ediyor ki, bu hareket, bu nesneler canlı olduklarına göre bir çeşit hayatiyet cevherinin sonucudur filan. Fakat sonra işte Einstein'in meşhur makalesi var, 1905'te yayınlanmış olan. O kesin bir biçimde bu rastgele minik hareketlerin aslında o çok hafif, çok küçük tanecikleri su moleküllerinin çarpmalarından dolayı olduğunu gösteriyor. Yani o zamana kadar daha hala atom denen tanecikler sahiden var mı, yoksa bu bir teorik icat mı gibi süren tartışmalara son veren makaledir.
Bayağı gözlemleyebiliyoruz bu görüntülerden yani. Peki, rastgelelikten bahsettik. Şimdi fiziğe biraz daha uzak biri olarak benim aklıma ilk gelen şeylerden biri o şimşek görüntüsü. Yani rastgele görünen bir kolları olur ya şimşeğin, bir hareketlenme var orada. Bu nasıl oluyor?
Şimdi şimşek...
Bu, yani bu dallı budaklı yapı nasıl meydana geliyor? Şimşeğin kendisi değil ama.
Şimşek, biliyorsunuz, aralarında epey yüksek elektriksel potansiyel farkı olan iki bulut arasında veya bir bulutla yer arasında birdenbire elektronların her çarptıkları hava molekülünde de yeniden iyonizasyona, yani elektronlarını kaybetmesine bu atomların nedeni olaraktan böyle bir şelale gibi aşağıya boşanmaları. Şimdi ama bu dallı budaklı hali hakikaten ilginç. Bunu, bu şekli ortaya çıkaran şey şu, bir olasılık kavramına yine dayanıyor.
Yani bir ihtimal cereyan etmiş gibi duruyor,
ha,
değil
şimdi,
mi?
Evet, ihtimal nedir ama? Bakın, o her bir dal en yani şu şekilde çözebiliyorsunuz problemi. Her bir dal en büyük olasılıkla o elektrik voltaj farkının, potansiyel farkının en yüksek olduğu doğrultuda gerçekleşiyor. Bakın illaki o voltaj farkının en yüksek olduğu doğrultuda gerçekleşiyor demiyorum. En büyük olasılıkla o doğrultuda gerçekleşiyor. İşte o zaman böyle hiçbir zaman kendini tekrar etmeyen dallı budaklı bir görüntü ortaya çıkıyor.
Eğrelti otunun yapısına da benzemiyor mu bu? Yani o dallı budaklılık hali.
Evet, yani biyolojik bir yapıya benziyor aslında, evet.
Peki, doğal seleksiyona geri dönelim. Hı. Ve rastlantılılar, rastgele diye. Yani rastgele oluşan ögelerle seçiliyor değil mi aslında doğal seleksiyon, Darwin'e konuşmaya devam edersek? Hani rastgele bir şeyler seçiliyor ve bu rastgelelik aktarılıyor gibi görünüyor. Yani seleksiyonda çok önemli bir şey gibi değil mi?
Rastgelelik... Rastgele olarak seçilmiyor. Seçilmelerinde, biraz burada da olduğu gibi, seçilmelerinde determinist bir taraf var. Yani farklı özellikler kazanmış genlerindeki mutasyonlar nedeniyle çoğu kez yaratıkların işte daha çabuk üreme, daha yani başarılı olmanın ölçütü genellikle pratikte daha çok üreme biçiminde ele alınıyor. Ama daha çok daha uzun ömürlü olma da diyebiliriz ama o uzun ömürlü olmanın içinde illaki üreme süresi o kadar uzun olmayabiliyor. Şimdi bu Darwin'in teorisi gerçekten çok verimli. Yani sadece bugün sadece biyolojide ya türlerin oluşumunda değil, birçok bilgisayar probleminin çözümünde, kavramsal düzeyde çok kullanılan bir alet haline geldi. Yani rastgele değişiklikler yapıyorsunuz. Sonra bunlardan en başarılısını seçiyorsunuz. Yani bu başarının tabii ölçütlerini de siz veriyorsunuz. Sorunuzu cevapladığımdan çok emin değilim. Çünkü galiba anlamadım.
Yok,
sorunuzu.
Yani doğal seleksiyon ve rastgelelik arasında bağlantı kurabilir miyiz
evet,
demiştim
evet,
ki aslında.
Tabii tabii. Yani bu doğal seleksiyonda işte dediğim gibi biraz önce ultraviyole ışınları, kozmik ışınlar bunlar çok daha yüksek enerji taşıyan yani güneş sisteminin bile ötesinden gelebilen parçacıklar hücreye bölünürken ortaya çıkan hatalar gibi şeylerin işte bir yerde bir kıvrık gaga, başka bir yerde bir uzun boyun veya bir tüy, farklı renkte bir tüyün o türde sabitlenmesi tabir edilen bir şeye ancak ek bir başarı oranı, katkısı getirdiği zaman şahit oluyoruz. Bu yani doğada hiç tartışılması artık mümkün olmayan ve en basit bakterilerden insanlara kadar gösterilmiş olan bir olay.
Peki size son sorum. Bu da vücudun kendisiyle ilgili aslında. Tüm hücrelerimizde aynı DNA var. Ama aynı DNA'da farklı hücreler ve dolayısıyla farklı organlar oluşuyor.
Çok doğru.
Bu değişim, bu ayrılma nasıl oluyor hücrelerde?
Çok doğru. Ben de bu soruyu kendime bayağı geç yaşta sorduğum için çok şaşırmıştım. Nasıl daha önce düşünmediği, yani bir kendimin düşünmediğim. Şimdi bu doğal seçilim dediğimiz şeyin tabii kalıtıma da ihtiyacı var. Yani bir birey... çevresindekilerden daha başarılı olduğu, daha uzun ömürlü, daha çok yavru yapan vesaire, daha çok çoğalan bir tür en azından bir birey olduğu vakit onu sonraki kuşaklara aktarabilmesi lazım. Bunu aktarabilmesinin aracı işte DNA dediğimiz deoksiribonükleik asit. Efendim bu basbayağı gayet elementer yapı taşlarından oluşuyor. Bu DNA'nın yapı taşlarının içinde karbon var, hidrojen var, oksijen var, nitrojen var. Bir de fosfor var. Ama bunlar yani aslında bir şeker, bir fosfat grubu. Bir de işte bunların üçünü birbirine bağlayan daha bir takım nitrojen, oksijen, hidrojen atomları. Şimdi bunlar bir kolye gibi işte o çift sarmal denilen çok uzun, milyonlarca birimi içeren bir kayıt aslında. Yani o yaratığın bütün kalıtsal malzemesi o. Her hücrede bunun hakikaten aynısı var. Ama şimdi sizin sorduğunuz soruya geliyoruz. Mesela bir saç hücresiyle bir bağırsak hücresi veya bir deri hücresi ile bir kemik hücresi hiç birbirine benzemiyor. Bu nasıl oluyor? Şimdi o DNA'nın içinde onu bir fabrika gibi düşünebilirsiniz. Her bir gen yahut birden çok gen aynı proteini üretmenin aracı olabiliyorlar. Onun şablonunu taşıyorlar. Ama sizin hücrenizi hangi hücre olacaksa onun neye benzediğini belirleyen şey de o hücrenin içinde hangi proteinlerin yapıldığı sayeden. DNA şablonu veriyor. Ona göre bir takım başka proteinlerden oluşan mekanizmalarda bu şablonu amino asitlerden oluşuyor, oluşan bir dizi proteinler. Bunları birden çok defa yapıyorlar. Şimdi şahane bir buluş şu. Bir takım genlerin ürettiği proteinler diğer genleri kontrol ediyorlar ve o hücrenin eğer deri hücresi olmasına bir şekilde karar verilmişse diyelim, deri hücresi olmak için lazım proteinlerin yapılmasına izin veriyorlar. Diğerlerini ise susturuyorlar bir nevi. Bu demek ki hücrenin içinde, hatta DNA'nın içinde genden gene bir iletişim mekanizması. Bu iletişimi proteinler yapıyor. Yani koskoca bir ağ yapısı düşünebilirsiniz. Tıpkı bir fabrikada olduğu gibi. Yani bir yer bir yeri kontrol ediyor, evet. Onu susturuyor, onu başlatıyor falan.
Büyük bir karar mekanizması var.
Müthiş bir şey, evet.
Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Burada noktayı koyalım. Birçok konuda aydınlattınız bizi.
Sağ olun. Sağ olun.
Bilim Akademisi üyesi Ayşe Erzan'la bugün yaşam ve rastlantı üzerine konuştuk. Meraklısına Bilim gelecek haftanın itibaren her perşembe bu saatte yayınlanmaya devam edecek. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.